Ayrım 9.
Sayfa 99. Üstelik pasoyla gidip gelinir, öyle değil mi? Değil mi ya? İkisi de karşılıklı gülüyorlardı. Peki dedi Mustafa, hemen çıkabilirsin. Büyük anne açısından Mustafa dün akşam çıkmış oluyordu evden. Öğleden sonra gelecekti bugün. Nihat çıkacağına göre o da boş kalmış olacaktı bir iki saat. Nihat'ın odada tek kalmış göründüğü zamanlarda büyük annenin kulaklarının iyi işitmediğini bildikleri halde gene de yavaştan konuşurlar, aşağıya çifter çifter ayak sesi yansıtmamaya çalışırlardı. Gazeteye sarıp sarmaladı ceketi Nihat, koltuğunun altına kıstırırken birden masanın üstüne bıraktı. Önce gidip göreyim koca karıyı dedi. Kitapları, defterleri karıştırmaması için temizlik istemez diyeyim. Bir de Allah'a ısmarladık çekeyim peşin peşin ki paketle çıkarken görmesin beni. Bir koşu indi çıktı. Başımın belası dedi. Nereye diye sorar da sorar. Alıştı kuzu kuzu evde oturmama. 5 dakikalığına da çıkacak olsam hesap soruyor. Neyse her şey yolunda. Ver mektupları. Paketi de koltuğunun altına sıkıştırdı. Aman dedi. Fazla dolaşmamaya çalış. Bu koca karı işkillendi gibi geliyor bana. Gazete almayı da unutma. Irkçıların gazetelerini de. Orhun dergisini de al. Bakalım Sabahattin Ali için gene neler yazmış bizim okyaycılar. Olur dedi. Eğer cegeti okutabilirsek, şu kadar senedir bit pazarına gider gelirim. Daha bir gün mal beğendirememişimdir eskicilere. Haydi, hoşça kal hocam. Güle güle, iyi pazarlar. Yerinden kalkıp dolaşmamak için hemen kendine iş buldu. Şiir müsveddelerini çekti önüne. Oğlumun ikinci bölümü neredeyse bitiyordu. Başladı harıl harıl yazmaya. Daha mı kısa yapsaydı bölümleri yoksa? Çocukların da sevebileceği bir biçim mi bulsaydı? Bu konu için yeni bir biçim. Onları ancak öze önem veren şairlerden sayarlardı. Aylak sınırının eleştirmenleri. Şu içinde bulundukları dar boğazda önemli olanın biçim değil, söylenecek söz olduğunu onlar da bilmez değillerdi. Bir de sorun çıkıyordu biçim için. Konu halka indikçe tek düzeliğe gidiliyordu ister istemez. Alışılmış biçimlere başvurarak anlatılacak olanı yadırgatmadan verme çabası başlıyordu sanatçıda. Biçimcilik halkın beğenisine aykırı bir uğraştı. Ortaya konulan ürün yazılıştan ötürü değil, yazılandan ötürü değerli olmalıydı. Biçimin hiç mi önemi yoktu sanat ürünü için? Olmaz olur mu? Halkla ilişki kurulmaya kalkışıldı mı, en iyi biçimde, onun yadırgamayacağı biçimde verilmeliydi. Ta ki bıkana kadar. Eğer yeni biçimlere geçilecekse, halkın beğenisine uyarak geçilmeliydi. Yenilik her zaman için gerekli değildi. Mustafa uyakları, ölçüleri atıyordu ama şiirin uyaksız, ölçüsüz zamanlarındaki konuşma diline yatkınlığını yakalamaya çalışıyordu böylece. Bunun örnekleri Dede Korkut'ta bile yok değildi. Seni tek başına yetiştirmedik, gül yetiştirir gibi saksıda. Bir limonlukta büyütmedik seni, kırağı çalmaz diye acı patlıcanı salıverdik sokağa. Kesti birden Mustafa mırıldanmayı. Merdivenlerdeki bu gıcırtı da ne oluyordu? Nihat mı dönüyordu yoksa? Yaklaşıyordu odaya doğru ayak sesleri. Nihat'ın çevik yürüyüşü değildi bu. Her adımda dura dura yürümezdi Nihat. Yoksa, evet, büyük anne geliyordu. El kapının tokmağına değdi değecek. Birden kalktı divandan ama ayakkabıları yok ayaklarında. Saklanayım diye masanın altına giriyor. Beğenmiyor burasını. Öbür yanından çıkıyor, kapının arkasına saklanıyor. Zorlanıyor kapı tokmağı. Nihat giderken sıkıca çekmiş olmalı. Zor açılır yağsızlıktan kapı. Hiç acelesi yok büyük annenin. Tokmak yavaşça döndü yuvasında. Arkasından dayanamaz ki açılmasın diye. Açtı işte. Kapı geldi, geldi. Mustafa'yı arkasına alarak durdu önünde. Daha da sokuldu köşeye. Girdi büyük anne odaya. Bir iki adım attı, durdu. Daha da ileri gidemezdi ki. Ortada çaprazlamasına duruyor masa, bir kale gibi. Nasıl geçer de pencereden yana divana oturur? Bir elini masaya dayadı, önünde dikiliyor büyük anne, arkası dönük. Başını bir sağa bir sola çevirerek inceliyor odayı. Kağıtlarını gördü masanın üstünde ama Nihat da divandan yana geçer yazabilirdi. Paltosu. Önceden hesaplandığı için bereket ki görünürlerde yok. Peki ya ayakkabıları? Yerde tam büyük annenin önünde. Terslik bu kadar olur. Gördü mü acaba? Başı önüne doğru eğildiğine göre görmüş olacak. Evet. Evet, gördü demek. Şimdi bu ayakkabıların sahibine geldi sıra. Onu bulup çıkarmak için eğilip masanın bacaklarının arasına, Nihat'ın yatağının altına bakıyor. İyi ki saklanmamış baktığı yerlere. Nerede bu ayakkabıların sahibi? Olsa olsa heladadır. Önemli değil artık. Nerede olursa olsun Nihat'ın bu odaya adam aldığı ayağın beyan ortada. Büyük anne kuşkusunda haklı olduğunu anladı ya, artık dönüp gidebilir. Soldan bir dönüş, terslik bu kadar olur. Yüz yüze geliverdiler işte. Oysa dönüşü sağdan yapsaydı atlatmış olacaktı tehlikeyi. Ne yapabilirdi? Büyük annenin de yapacağı bir şey yoktu. Birden karmakarışık oluverdi yüzü. Kendinden beklenmeyen bir çabuklukla çıktı odadan. Homurdana homurdana yürüdü merdivenlere doğru. Sokak kapısının zili tam bu sırada Nihat'ın geldiğini bildiriyordu büyük anneye. Hemen kapı açıldı, konuşmalar başladı merdivenin alt başında. Neler konuşulduğunu, nelerin tartışıldığını o kadar iyi biliyordu ki, bu yüzden paltosunu, kaşkolunu hazırlamıştı. Şimdiden birinci şubeye gitmek üzere yola çıkacağını bile bir kağıda yazıp iç cebine yerleştirmişti. Nihat merdivenleri hızla çıkıp da soluk soluğa odaya girince gördü Mustafa'nın kaşkolu boynuna dolayıp beklediğini. Ne o dedi, hayrola? Bu dereden bu kadar balık avlanır Nihat'cığım dedi. Kal sağlıcakla. Olandan bitenden hiç söz etmeden, yo dedi. Öyle kolay kolay bırakmam seni. Koydum postamı bizim koca karıya. Ne olursa olsun duramam artık. Bir halt eder sonra büyük anne. Acı acı gülüyordu Nihat. Hani etmez de değil dedi. Gider karakola. Ben diyecek bir laf bulamadım da senin için asker kaçağı demiş bulundum. Vay sen asker kaçağını nasıl tutarsın benim evimde diye etmediğini bırakmadı aşağıda. Hemen çıkıyorum. Canım o kadar acele etme. Dur önce bir yemek yiyelim. Ben gideceğini müjde edeyim de yatışsın. Bundan sonra her gece Beyoğlu'ndayım diyeyim de yüreğine otursun biraz. Bırak şimdi bunları. Hele hocam sen bana 10 dakika müsaade et. Ateş gibi gidip geleyim. Dışarıda bir şişecik paramız varken unutmadın değil mi? Kapalı çarşıdan geldiğimi. Fırladı çıktı sokak kapısından. Dediği gibi çok geçmeden de döndü. Girdi büyük annenin odasına. Ne konuştuysa konuştu. Elinde bir şişeyle geldi. Rakı aldım dedi. Biraz da biz yaşayalım be. Kaç gündür öğrenci hayatı geçiriyoruz. Koca karıya asıldım, meze hazırlıyor. Mektuplar atıldı canım. Ceketi de görünmedik bir fiyata okuttum. Yenisi pahasına. Piyasa ben uğramayalı çok yükselmiş. Öyle ya, kumaş fiyatlarına müthiş artma olduğuna göre. Oturdu yeniden Mustafa. Şu pabuçları dedi. 15 liraya almıştım. Sağ kalırsam 20 liraya satacağım. Almanlara da kauçuk lazım çünkü. Şişenin mantarına takmıştı türpüşonu. Bir iki çevirdikten sonra çekti, çıkardı. Ver dedi. Bir koklayayım şu mübareği. Rakılar da eski kokularını yitirmişlerdi ama gene de çok sevdiği anason kokusunu duyar gibi olmuştu. Ona her koklayışta babasını anımsatıyordu bu koku. Natürmort tuvali gibi donatırdı masasını. Turunç kırmızısı, soğanın, salatanın yeşili, peynirin beyazı, plakinin sarısını karıştırırdı kurduğu çilingir sofrasında. Alırdı onun karşısına, Tevfik Fikret'in şiirlerini okurdu boğuk sesiyle. Bir derdi, bir sıkıntısı var gibi gelirdi ona. Ama hiç kendinden söz açmazdı. Annesi böyle zamanlarda daha bir ev kadını, daha babasına yakın biri olurdu. Düşünürdü, gizli bir derdi var da annesinin yanında söylemekten çekiniyor mu diye. Bak derdi, Fikret'in bütün umudu sizlerde. Geçti bizden artık. Ömrümüz, padişahım çok yaşa diye bağırmakla geçti. Hocalarımız kim çok bağırırsa ona verirlerdi numarayı. Bu yüzden biz el öpmeye, etek öpmeye alıştık. Fikret, padişaha kafa tutan bir şair. İşte o büyük şair sizlere bırakıyor yarınları. Babası Ferda'ları derdi. Kim bu Ferda, neyin nesiydi? Hep eczacının kızı gelirdi aklına. Eczacının ferdanesi. Eğer bu Ferda da onun gibi güzelse, değerdi üzerinde böyle konuşmaya. Babası su katıp ağarttığı bardağı eline alır, yüzünü buruştura buruştura içerdi içindekini. Hiç hoşlanmazdı da neden her akşam içerdi bunu? Mutlaka bir derdi olmalıydı. Mustafa babası kapıya çağrıldığı bir akşam masanın üstündeki bardağa yapışmış, dudaklarını değdirerek bir denemecik bile yapmıştı. Gerçekten insanın yüzünü buruşturacak kadar zehir zemberek bir şeydi bu. Bir zoru vardı ki içiyordu bu zıkkımı. Acırdı babasına. Erkek olmak bu kadar zordu demek. Bu rakıyı içip Fikret'in şiirlerini okumak demekti erkek olmak. İşte bugün o da bir erkekti. Fikret'ten şiirler okuyacak, içine su koyunca ağaran bardağı dikecekti. Babasını anımsaya anımsaya. Fikret'in sabah olursasından başlayacak, Ferda'sından bitirecekti. Nihat tepsiyi her günkünün tam tersine gürültüyle getirip koydu masanın üstüne. Mustafa babasını düşüne düşüne bardağı yarıya kadar rakıyla doldurdu. Üstüne de ağartıncaya kadar su ekledi. Haydi dostum dedi, içelim. Bir daha nerede karşılaşırız belli olmaz ama Tevfik Fikret er geç haklı çıkacak. Bir gün sabah olacak mutlaka. Hocam dedi, benim öyle büyük laflara aklım ermez. Ben iktisatçı olmak için yola çıktım. Bak, işletmeye çalışıyorum. Şu var ki sabah kimler için çoktan oldu. Sen halkın uyanmasını bekliyorsun. Oysa o namussuzlar geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yüzden derim ki geceler çok uzun olacak buralarda. Savaşın sonu görünür gibi oldu. Bizim aracılar savaş sonrası ürünlerinin kendilerine gönderilmesini bekliyorlar, keselerini şişirmek için. Halkı yalnız kendi atlarına soysalar canım yanmaz. Başkalarının hesabına yapıyorlar bu işi daha çok. Senin kitapların söylediklerini açık açık yazıyorlar mı böyle? Yok, hiç yazmazlar. Ben çıkarıyorum satır aralarından. Biraz da Nazım'ın şiirlerinden çıkarıyorum bunları. Bu doğru işte. Profesörden önce sanatçı söylüyor gerçekleri. Bir iktisatçının, bir hukukçunun çaktığı çiviyi ertesi gün öbürleri elinde kerpeten söküp çıkarır. Basın savcıları onlarda bir tehlike görselerdi, şairlerden önce onların peşine düşerlerdi. Yani sen sanatçıdan bekliyorsun uyarma görevini. Bekliyorum ama gerçek sanatçıdan. Fikret bize hiçbir şey vermiyor artık. O babamı yetiştirmiş, o kadar. Bu mavi gök size bir gün acır diyen sanatçıya inanmak biraz zor. Bu mavi gök bugüne kadar kimseye acımadı, İsa'sına bile. Hem halkın acınacak nesi var ki? Hele emeğiyle uygarlıklar kurmuş halka acınır mı hiç? Uyansın da kendi sırtından gökdelenler kuranlardan alsın hakkını. Ben önce edebiyat öğretmeniyim. Şairlerden çok şey bekliyorum. Asya, Afrika kıpırdanmaya başladı. Yalnız sana şunu sorayım. Endüstri çağına girdi de mi uyandı bu adamlar? İşte böyle zamanlarda halkı atılımlara, devrimlere götürecek güçlü sanatçılara iş düşüyor önce. İktisatçılara değil. Hadi içelim en büyük şairlerimizin özgürlüğüne. Bursa cezaevinde yatan şair için bardak kaldırdıklarını anlamış olacaktı Nihat. Eğer iş şairlerimiz, romancılarımızla olacaksa çok Nazımlar gerekecek bize dedi. Çok aydınlar, çok sanatçılar, romancılar. Merdivenin alt başından basamaklara bir odunla vuruyor gibi gelmişti Mustafa'ya. Ne oluyor dedi doğrularak. Hiç, bizim koca karı beni istiyor. Ne biçim istemek bu? Kızdığı zaman böyle çağırır beni. Çok hayırlı bir iş için çağırdığını da hiç sanmıyorum. Çıktı dışarı, aralarında geçecek konuşmaları duymaması için koşarak indi merdivenleri. Oysa büyükanne merdivenin dibinden başını kaldırıp bağıra bağıra konuşmak, Mustafa'ya da duyurup içini boşaltmak istiyordu. Nihat onu peşinden sürüklemek için mutfağa girmiş olacaktı ama büyükanne bir adım bile gerilememişti bulunduğu yerden. ''Daha gitmedi mi o adam?'' diye bağırıyordu. ''Hemen çıkıp gitmezse karakola gidiyorum. Asker kaçağı var bizim evde.'' diye kıyameti koparacağım. Polise mi giderdi, şubeye mi? Yoksa gitmezdi de Nihat'a gözdağı mı veriyordu? Ne olursa olsun rahatı kaçmıştı Mustafa'nın. Nihat gelmeden dolu dolu bir bardağı kaldırıp içti. İndi yavaş yavaş aşağıya. Büyük anne onu merdivenlerde görünce kös kös girdi odasına. Gerçekten de giyinmiş, dışarı çıkmak için hazırlanmıştı. Nihat yarı kızgın, yarı şaka gülüyordu. ''Kusura bakma hocam.'' diyordu. ''Büyük annem hiç farkında değil ama ben çok yaralandım bize gelişinden. Şimdiden hazırım Haziran sınavlarına. Çok teşekkürler. Çok üzdük büyük anneyi. Teşekkürler. Haydi.'' ''Hoşça kalın.'' Büyük annenin kapısı aralıktı. Onun gerçekten çıkıp çıkmadığını kolluyordu içeriden. Tam bu sırada asma saatin guguğu deliğinden çıkmış Mustafa'yı uğurluyordu. ''Guguk, guguk, guguk.'' Saat üçtü demek. Nereye gidebilirdi bu saatte? Malta taraflarında hiç tanımadığı bir kahveye girip bir süre oturmayı düşündü. Böyle bir kahvede uzun süre oturması gözleri üstüne çekerdi. Her kahvede yarımşar saat, birer saat otursa dünyanın parasını harcamış olacaktı. Satılan ceketten topu topu 6 liracık vardı cebinde. Tehlikesi bir yana şu saatler nasıl geçerdi? Evine girebilecek miydi kolayca? Bu saatlerde evinin de olurdu Cengiz. Ondan Şükran'a bir haber gönderebilir miydi? Derleme 5'te kapandığına göre 1,5 saat vardı en azından. Yüzünü kızartıp çalmalıydı kapısını. İyi ama ya Çiğdem'le yüz yüze gelirse? Malta'dan Kara Gümrüğe doğru yürüdü. Ortaokulun önünden geçmemek için çarşambanın arka sokaklarına saptı. Derken şaşırdı yolunu, neden sonra Acı Çeşme durağından çıktı tramvay caddesine. Karşıdaki eczanenin saati 4:30'du. Kara Gümrüğe dönecek yerde birden Edirne kapıya vurdu. Artık Cengiz'i gönderse bile bulamazdı yerinde Şükran'ı. Sur kapısından çıktı yukarı, Topkapı'ya doğru elleri cebinde yürümeye başladı. Yürüdükçe kendini daha güçlü buluyordu. Geride bıraktığı kent, kocaman bir cezaeviydi onun için. Surlar da duvarları. Bütün bu engelleri aşmış, özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa hepsini içeride geride bırakmıştı. Polisleri, savcıları, sıkı yönetimcileri... Soğuk da olsa gene bir özgürlük havasıydı ciğerlerine çektiği. Karşıdan bir er göründü. Tabancasından, kırmızı kol bağından belliydi inzibat eri olduğu. Sevinci adım adım tükeniyordu ona yaklaştıkça. Sıkı yönetim kesimindeydi artık. Yetkisi var mıydı kimlik sormaya? Ya asker kaçağı sanıp da sorarsa diye düşündü. Şaşkınlıktan mıdır nedir, davrandı cebindeki buruşuk sigara paketine. Kötü kötü düşünmektense sigara içmesi daha akıllıca bir iş olacaktı. Kıstırdı dudaklarının arasına sigarayı. Ceplerinde kibrit aradı, yoktu. Paltosunun bütün ceplerini yokladı, yeniden, demek unutmuştu evde. Bu sırada yanından geçiyordu sert adımlarla. Ağzında sigara, ceplerini aradığını görünce durdu birden. ''Kibritin mi yok hemşerim?'' dedi inzibat eri. ''Unutmuşum arkadaşın evinde.'' dedi hiç düşünmeden. ''Bu arkadaş sözcüğünün ne anlamı vardı burada şimdi?'' ''Var bende kibrit.'' dedi. Bu kez de o aranmaya başlamıştı ceplerini. Son cebinden teneke bir kılıf içinde kibritini çıkarıp fiyakalıca yakıp uzatmıştı. Karşılıksız bırakmamalıydı yaptığı iyiliği. ''Sağ ol.'' deyip geçmek olmazdı. ''Yak sende.'' diye uzattı paketini. Hiç nazlanmadı er, uzandı, aldı. Bir kibritine de daha kıymamak için yanan sigarasını uzattı Mustafa. ''Sağ ol hemşerim.'' dedi. ''Nereye böyle?'' Askerden, inzibattan, sıkı yönetimden korkmaz görünmesi gerekiyordu Mustafa'nın. ''Kışlaya.'' dedi Davutpaşa kışlasına. ''Ne işim var bu saatte kışlada?'' ''Bizim arkadaş nöbetçi subayı da çağırmıştı beni. topçu mu subay arkadaşın diye sordu. Demek top bataryaları vardı Davut Paşa'da. Baktı yakasına, bu erde topçuydu. Boyuna soracaktı ona kaçıncı batarya, kaçıncı taburda diye. Söyleyeceği batarya ya kendi bataryasıysa. Hayır dedi, topçu değil, zırhlı tugayda. Böyle bir tugay var mıydı yok muydu bilmiyordu. Hiç olmazsa arkadaşını topçuluktan kurtarmıştı ya, suratı karıştı elin. Bilmem onları dedi. Kala kala konuşmak için bir tek sorusu kalmıştı. Onu da soracak, kurtarabilecekti yakasını. Nerelisin hemşerim? İstanbullu. Konuşma tıkanıp kalmıştı işte. Mustafa nüfus cüzdanını okumuş gibi biliyordu onun Samsunlu olduğunu. İlçesi de Terme. Soluk yüzünden belliydi, Çeltik bölgesine yetişmişti. Büktü boynunu. Peki hemşerim dedi. Haydi uğurlar ola. Eyvallah hemşerim. Bu hemşerim sözcüğü ne olursa olsun yerli yerindeydi. İkisi de Karadenizliydiler. Bir süre eşeğini kaybetmiş de bulmuş bir köylü sevinciyle yürüdü. İki inzibat eri daha görmüştü uzaktan. Arkalarından iki tane daha. Kışla da yemeklerini yemişler, izinsiz erleri yakalamaya gidiyorlardı görevleri başına. Körün taşı gibi bunlardan biri sorabilirdi nüfus cüzdanın ona. Sivildi ama asker urbalarından yeni soyunmuş biri de olabilirdi. Yedekliğe çağrılan çok asker vardı onun yaşında. Kışla dolaylarında böyle eller cepte volta vurmak akıllıca bir iş değildi, anlıyordu. Surlardan içeri girmek için bir kapı kollamaya başlamıştı. Edirne kapıyla Topkapı arasında çok kapılar vardı ama böyle ha deyince çıkmazdı ki karşısına. Hastaneler bölgesindeki kapılardan birinden hemen girdi içeri. İyi yapmamıştı bu kapıdan içeri girdiğini. Girer girmez bir devriye ile yüz yüze gelince işin önemini anlamakta gecikmemişti. Ama ne olursa olsun her haliyle ya hastaneden gelen bir hasta ya da hasta görmekten dönen bir görüşmeciydi. Yüzüne dikkatlice bakanın ondan kimlik sorması ukalalıktan başka bir şey olmazdı. Bereket versin ki hiç de görevini ukalaca kullanmaya kalkışacak biri çıkmamıştı karşısına. Yedi kuleye doğru yürüdükçe hava kararıyor, pencerelere kara kara perdeler çekiliyordu. Böyle zamanlarda mahalle arasında hemen bir kahveye girmekten başka akıllıca bir iş düşünülemezdi. Ne kadar da çok kahve vardı sokak aralarında. Çok da küçüğüne girmemeliydi bu kahvelerin. Sahibiyle karşı karşıya kalıp sorguya çekilme tehlikesi baş gösterirdi.